Ayrım 32, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 342. Sürüsünü kurt kırmış Nemrut çobanlarının yıkılmış meymenetsiz edasıyla tüfeğini omuzundan indirdi, geçip bağdaş kurdu Berzo. Duruşunda, bakışlarında ben ki dünyanın vicdanına tükürmüş bir adamım, kendi tükrüğünde boğulmaktan korkanların tabutçusuyum rüzgarı vardı. Kavgaya tutuşan karılarını dövüp gelmişti. Goran ağayı her konuda ikna edebilecek tek adamdı.
Berzo şeytanın gürzüdür.
Berzo tuttuğunu koparan inşallahsız bir adamdır.
Göbeğini ataşla kesmiş, diline kartal teleyi sürmüşler.
Berzo'nun bakışı kurt uçurumundan beterdir. Goran ağa Berzo'yu başkalarına anlatırken sık sık tekrarlardı bu ve benzeri sözleri.
Beni dinle Berzo diye işaret parmağını kaldırdı Goran ağa. Aha burada hepiniz 15 nefersiniz. Yol üstünde ağıla uğrar, çoloyu da alırsanız 16 edersiniz. 16 mavzer, 16 aslan, zühre yıldızı sizi kar üstünde pür silah görse korkusundan kova burcunda sır olur vallahi.
Çolo'nun adını duyunca ürperdi Aso. Hevre'yi Çolo'nun elinden Goran ağanın sayesinde aldığını biliyordu. Ama gerdek gecesinden bu yana Hevre'yi kimin bozduğunu tam olarak tespit etmiş değildi. Hevre ısrarla anadan doğma böyle olduğunu söylüyordu. Aso en çok Goran ağanın küçük oğlu Hemo'dan şüpheleniyordu.
Cesetleri köye getirsek nasıl olur ağam? Ha, sağ olasın Miro, unutmuştum. İyi ettin de hatırlattın. Ağıla varır varmaz eşek mi, katır mı, at mı, her ne varsa alın. Cesetlerin hepsini yükleyin getirin. Cesetler köye girer girmez ben karakola haber veririm. Cesetleri köy meydanına dizersiniz. Her teröristin yanına silahını yatırırsınız. Korucu olmayanlara, Joro'ya, Cinagir'e, Fezo'ya, Deli'yle gücümüzü, kuvvetimizi göstermenin zamanıdır. Her subaylar, askerler gelir, yiğitliğin nasıl olduğunu kendi gözleriyle görürler.
Kızın kadın dayanamadı, ağlamaya başladı sessiz sedasız. Kafasını kaldırdı, hafif cerbezeli usturuplu bir dille. Vah dünya, bahtı kara dünya diye söylendi. Kürdün sağ gözünü sol gözüne düşman etmişsin. Ekmeğimize, suyumuza, tuzumuza kan karışmış. Buğdaya nifak girmiş. Ana karnına, gül goncasına nifak girmiş.
Anne, sus anne diye bağırdı Goran ağa. Kalk git yat, yorgunsun. Senin ne işin var bizim aramızda?
Vah dünya, kahpe dünya. Kürdün eline hançeri ters versen, Kürt hançerin sapını saplasa, Kürdün eli kesilse, Kürt pişman olsa, Kürt Kürdü öldürmese.
Anne, sus anne. Allah Allah, ağzını ayrı aç. Savuş git öbür odaya, namaza dur, hayırlı dualar oku bize, hançeri elimize ters verme.
İki fincan kahveyle içeri girdi Hemail. Can yara baktı yan gözle, ilk fincanı Berzo'ya sundu. Aso'nun kahvesini verirken,
Hevre'yle benim kaderim aynıdır, bir farkla ki ben gerdeğe kız girdim, Hevre karı diye düşündü. Hemail, koltuğuna gir de anneyi yatağına götür dedi Goran'a.
Korucular çaktırmadan kalçalarını, uzun örgülü saçlarını, nakışlı beyaz yün çoraplarını süzdüler Hemail'in. Canyar anılarına daldı. İp incecik bir şeyler koptu derinliklerinde, dipsizleşti. Hemail, kızın kadını sağ kolundan destekleyerek ayağa kaldırdı. Canyar'a baktı göz ucuyla.
Az sonra fincanları toplamaya gelsem, yakından bir daha baksam Canyar'a diye düşündü.
Gızing'in mırıldanışlarını duymuyordu bile. Can yarlaşmıştı tepeden tırnağa. Korucular dışarıdaki nöbetçileri de alarak yola koyuldular. Çıplak bir kuduz ayazıyla ağırlaşmıştı karanlık. Köpeklerin merakçıl çıkışlarını geçerek köyü geride bıraktılar. En önde Miro yürüyordu. Raşo ile Berzo izliyordu ona.
Goran ağa niye gelmedi diye bir soru ortaya attı Can Yar.
Kısa bir sessizlikten sonra...
Goran'a akıllı adamdır dedi Berzo. Hacreş'in balcı kuşudur. Biz de Hacreş'in bal porsuğuyuz. Balcı kuşu bal porsuğuna arı kovanının yolunu gösterir, kovanı porsuğa açtırtır. Balı beraber yerler.
Keşke balcı kuşu olsaydı diye güldü Ahmet. Önümüzde yürürdü, çok az da bal yerdi. Balın yarıdan fazlasına el koyarsa şaşmayın. Birkaçı hariç korucuların hemen hepsi titriyordu. Korkuyla Ayaz'ın öpüştüğü yerde titreyişe kimliği sorulmazdı. Yeni dağ yasası parayı kanla kazanmayı emrediyordu. Ayaz'ı, menzili, gözyaşını, titreyişi ve korkuyu iptal etmişti yeni dağ yasası. Gökyüzü alçalmış, heybeti artmıştı dağların. Dağları ancak cesaretin gücü küçültebilirdi. Gür yeleli beyaz kısrakları hayal etti Berzo. Rodi'yi acaba kim vurmuştu? Basmaya gittikleri ünlü çeto Rodi'yi tanıyor muydu acaba? Zine'yi düşündü. Aniden karşılaşır gibi oldu Zine'yle. Zine acaba dönmüş müydü dağlardan? Lori'nin hali ne olacaktı? Çevrede acaba ölen yeğeninin karısıyla evlenen adam var mıydı? Kardeş, ölen kardeşinin karısını aldığına göre dayı ölen yeğeninin karısını hadi hadi alırdı. Ama Zine bilmiyordu Rodi'nin vurulduğunu. Zine öğrendikten sonra Lori'yi üçüncü karı olarak almaktan başka çare yoktu. Lori kadar güzel bir karı var mıydı bu Muş diyarında? En iyisi Lori'ye sık sık uğramak, halini hatırını sormak, gönlünü şimdiden hoş etmekti. Ayaz'dan kurtulmanın en iyi yolu hayallerin sıcak koynuna sığınmaktı. Bu uğursuz çatışmada vurulmak da vardı. İki karı ve bir yığın çocuk ortada kalırdı. Goran Ağa'nın adamlarından biri eve girer, karılarla koyun koyuna yatardı. Lori de elden giderdi. Ürperdi Berzo, ağız dolusu tükürdü kara. Titremeli uğursuz bir yürüyüşten sonra ağıla vardılar. Köpeğin havlayışlarıyla uyanan çolo Lori'nin geldiğini sandı önce. Ayak mahşerini dinleyince Azat ve adamlarının geldiğine kâni oldu. Kapı güm güm vuruldu.
''Kemner Ağa!''
''Aç benim çolo!''
Sesinden tanıdı hemen Biro'yu. İçine anafor girdi, midesi bulandı.
Gecenin bu vaktinde ne işi var bu köpek sürüsünün ağılda diye meraklandı.
Kalkıp açtı kapıyı, içeriye doluşan bir yığın kelle ve lafla karşılaştı.
Ha çolonun keyfi, ha acemşahının. Bu Muş diyarında ayıbının başında ceviz kıran bir adam varsa o da çolodur. Helal olsun sana vallahi.
Herifte boy var, endam var ki insan ormanının çınar soyuna girer.
Ağrı Dağı'nın dumanında boy atmış, kopunda yatmış.
Allah bu fukaraya bir karı nasip etmedi.
Aso'yu görünce cin çarpmışa döndü çolo, belli etmedi. Milletin çenesi gevşemişti.
Gel anamı al desem almaz. Senin ananın neresine yapışsın fukara, bacını ver.
Dodo'nun bacısı dayanmaz çoloya.
Eski zaman karıları boylu bosluymuş. Ne olduysa karılar küçüldü. Rahmetli dedem anlatırdı. Botan beylerinden Melik Halil'in bir kızı varmış. Bu kız Cizre'yi uzun zaman idare etmiş. Kızın her bacağı bir adam kadarmış.
Tam çoloya göre.
Korucular laf cümbüşünde sağa sola ilişip oturdular. Miro durumu çoloya anlattı. Ağıldaki atları katırları çıkarmasını, silahını alıp kafileye katılmasını, cesetleri bağlamak için bol miktarda kendir bulmasını söyledi. Çolo hiçbir şey söylemedi, kara kara düşündü. O kaya kovuğunda Çeto'nun değil de Azat ve adamlarının bulunabileceğini tahmin etti. Kim görmüş, kim ihbar etmişti acaba? Tek tek tanıdığı, içirip doyurduğu, yaralarını sardığı adamları vurmaya mı gidecekti şimdi? Bacağındaki yaraları kendi elleriyle sardığı, sığınağa sokup sığınaktan çıkardığı Arya'yı vurmaya mı gidecekti?
Teröristler bu ağla hiç uğramadılar mı çolo?
Uğramadılar diye kesip attı.
Miro'nun bu cevapla doymayacağını biliyordu.
Birkaç gece köpekler avladı. 3 gün evvelinde gece yarısı köpekler yeniden avladı. Ala köpek havlaya havlaya şu tarafa doğru koştu. Bir tüfek sesi geldi, köpek bağırdı. Sabah evden gittim ki vurmuşlar.
Gördün mü diyerek elini dizine vurdu Miro. İhbar doğrudur. O iblisin dumrusu, o kan ayaklı çeto kesin kaya kovuğundadır. Bu gece Allah ya onu abad eder ya bizi.
İhbarın kesinlik kazanmış olması korkusunu arttırdı korucuların. Çolo uydurduğu yalanın yararlı olup olmadığını düşündü. Koruculardan önce kovuğa varmanın bir yolunu bulmaya çalıştı. Yüreği korkunç bir kabus yumağına dönüşmüştü. Mutlak bir çıkış şarttı. Onlar yola çıktıktan az sonra atla yola çıkmayı düşündü. Ama o kar tınazlarını, o kayalıkları, o uçurumları atla aşmak, atı oralarda hızlı sürmek mümkün değildi.
''Bu baskına ben gitmem Miro.''
''Niye?'' diye irkildi Miro.
6 ay oldu. Benim korucu maaşımdan bir tek kuruş girmedi kursağıma. Hepsini Goran Ağa cebine indirdi. Ben eşek değilim.
Bunu şimdi mesele etmen doğru değil çolo.
Doğrudur. Şimdi tam suyun ortasındayım. Ağam sırtımdadır. Sahibinin eşeğe dayı dediği zamandır. Hak arama zamanıdır. Öküzü boynuzundan, yiğidi sözünden, zalimi muhtacından tut demişler.
Korucular çolonun haklı olduğunu biliyorlardı. Goran Ağa kendi maaşlarının bir bölümüne de el koyduğu için çolonun kinine katılıyorlardı. Çolonun eşek inadını bildikleri için fazla üstelemediler. Biraz dinlendikten sonra kalktılar. Ağıldan bir at iki katır çıkarıp verdi çolo. Giderken arkalarından uzun uzun baktı. İçeri girip üzerini sağlamca giyindi. Vakit geçirmeden tüfeğini alıp yola çıktı. Çolo ihbar edilen kaya kovuğunu çok iyi biliyordu. Hacreşi, Çotele ve Malato dağını onun kadar bilen yoktu. Değişik bir yol tutturarak karanlıkta hızla geçti korucuları. Atın ve katırların onların hızlarını keseceğini çok iyi biliyordu. Kese yoldan acayip bir hızla ilerliyordu. Yokuşları dev adımlarla eritiyor, inişleri ise koşarak bir solukta hallediyordu. Kara gömülüp düştü defalarca, çığ tehlikesi yüksek olan uçurumlardan indi. Karanlığın henüz erimediği ama erimeye başladığı bir anda Gıdik Girdavı denilen yerdeki kaya kovuğuna yaklaştı.
''Hey, Ahya! Hey, Zal! Uyanın, burayı ihbar ettiler, uyanın!'' diye bağırdı.
Ses dalga dalga yankılandı kayalarda. Sesi duyan Ağır Mahmut'un tüyleri diken diken oldu. Nöbet yerinden kaya kovuğuna koştu derhal.
''Arkadaşlar kalkın, uçurumun dibinden bir ses geliyor. Bakın, dinleyin.''
''Kız Arya! Kız Arya! Zal! Uyanın, burayı ihbar ettiler, uyanın! Korucular az sonra burada olurlar, uyanın!''
Herkes panik içinde ayağa fırladı. ''Dağılmayın!'' diye ikaz etti Çeto. Roketini sırt çantasına aldı, çevresinde kümelenen arkadaşlarıyla birlikte uçuruma baktı. Aralanmış gibiydi şafağın kapısı. Ses aralıksız durup dinlenmeksizin yankılanıyordu dağlarda. Çeto sesi tanıdı. Cevap vermek istedi, vazgeçti. Herkesin gözünün önünde Çolo'yla buluşup konuşursa memleketi ve gerçek adı açığa çıkardı.
''Cevap ver Melameran, de ki duyduk, burayı terk ediyoruz. Meraklanma, çok sağ ol.''
''Hey Heval, sesini duyduk duyduk, çok sağ ol, çok yaşa. Senin gibi güzel insanlar oldukça bizim sırtımız yere gelmez.''
Sesi can kulağıyla dinleyen Çolo gülümsedi. Korucuların dediği doğruydu, bu Zal'ın grubu değildi. Zal'ın grubu olsaydı sesimi tanır, hemen yukarı çağırırlardı. Bu Çeto'nun grubuydu. Dağlara nam salan bu Çeto acaba nasıl bir adamdı? Daha fazla beklemedi Çolo, korucularla karşılaşmaktan korktu. Alacakaranlıkta kayboldu. Çeto'nun 15 kişilik grubu uçurumu hızla indi. Kımıl'ın Ahmet'e gitmesiyle 7'ye düşen grubunu 8 yeni partizanla 15'e çıkartmıştı Çeto. Nemrut Dağı'ndan Malato'ya geçmişti. Nevroz'a hazırlık görevlerini tartışmak için Çotera Dağı'nda Zal'ın grubuyla buluşacaktı. Çotela'ya Hacreş üzerinden gitmek, bu arada eve yakın bir yerde konaklamak, bir bahane bularak gruptan bir saatliğine ayrılıp anası ve karısıyla buluşmak niyetindeydi. İhbar olmasaydı o günün akşamı grubunu eve çok yakın bir yerde, belki de evin hemen arkasındaki kayalıklarda konaklandıracaktı. Zine'nin kuş ağzı dediği doğal bir korunak vardı burada. İhbar bozmuştu her şeyi. Gırtlakları fırlamış, boyunları uzamış, avurtları çökmüştü partizanların. Ekmeği getiren şey hareketti. Kış hareketi iyi diş ediyordu. İz bırakma korkusu, çığ korkusu, köyde ya da geçitte pusuya düşme korkusu, boşalmış yaylalarda aç kalma korkusu demekti kış. Göz çukurları derinleşmişti partizanların. Matlaşmıştı kızların bakışlarındaki parlaklık. Yiyecek namına hiçbir şey kalmamıştı Mahmut'un sırt hangarında. Yiyecek bulmanın yolu yöntemi üzerinde envai çeşit hayaller kuruyordu Mahmut. Ayıyı ininde boğazlıyor, lop lop et parçaları halinde sırt hangarına dolduruyordu. Yaban domuzlarını diri diri geçiriyordu şişe. Bir yığın tavşan vuruyor, kızgın yağda kızartıyordu. Bol biberli, bulgurlu keklik çorbası hazırlıyordu. Boğa taşağını, pişmiş yumurtayı, soğanı, mantarı ve domatesi ince ince çinterek zeytinyağı ve limonla karıştırıyordu. Yatarken, yürürken, nöbet tutarken, hatta konuşurken olmayacak hayaller kuruyordu Mahmut. 105 kilodan 80'e düşmüştü. Delirmiş ateş üzerinde döne döne kızaran yağlı kurbanların hasretiyle yanıp tutuşuyordu. Cızırdayarak kızaran taze et kokusu, tatlı sohbetlere, dizginsiz şakalara, gümrah gülüşlere yol açıyordu. Açlık sevgililerin karşılıklı bakışmalarındaki esrarengiz, narin ve leziz rüzgarların gücünü de kırıyordu. Uçurum dibini batıya doğru kat ettiler, tilki ve kurt izlerini çapraz çizgilerle nakışladığı bir tepeye tırmandılar. Şafağın kara düşen gümüş gülüşünde insana iştah ve iyimserlik aşılayan yumuşak bir buğu vardı. Göğün mavi bahtı şaşılacak derecedeydi. Öteleri kar altında uyuyan asmaları, kekliklerin taze şakıyışları sarmıştı. Şafak karı, kar ise asmaları besliyordu. Tepeyi inip ikinci bir vadiye girdiler. Sağda kayaların arasında bir kurt ya da tilki ininin kararan ağzını gördü Mahmut. Tilkilerin kış vakti kümes hayvanları, keklik, gelincik, güvercin ve tavşanla beslendiklerini, haylice tavlı olabileceklerini düşündü. Az sonra çeto yuvanın 500 metre ötesinde kısa bir mola verdi. Sigaralar tellendirildi. Mahmut karla uyuşturdu gözlerini. ''Bugün bir köyü bassak, korucuları silahsızlandırsak hoş olur.'' Herkes hayretle dönüp Mahmut'a baktı. Çoban yıldızının güneşin yanında parlaması kadar ilginç bir durumdu bu. Hoş hoş gülümsedi çeto. Parlayan her sözü karmaşık kuşkular, ön yargılarla karşılayan ve baskınlara karşı çıkan bir insanın bunları söylemesi.
Hayret, Meleberan hayatında ilk defa baskın istiyor.
Sürüyü baskına çağıran aç kurtun uluyuşuna benziyor bu.
Biz korucuları silahsızlandırırken o da ahırları hayvansızlaştıracak.
Bir günlük yoldan alır gıdık ağılının kokusunu.
''Lo Meleberan, olmasa hepimizin açlığı zorlanır, tır tır eder.'' diye söze girdi Gedoday'ı. ''Yaratır, taşı hamura, kıtlığı berekete çevirir. Kurban olurum ben onun şah damarına. Onun şah damarında nimet var. Kışın getirdiği açlığı yener o nimet.''
Taşa oturmuştu Mahmut, kalktı yürüdü biraz, dönüp gruba baktı.
''Nereye Meleberan?'' diye kıs kıs güldü hoca. ''Abdesthaneye, açlığımı defedeceğim.''
Grup keyifle güldü. Destan gözden kayboluncaya kadar seyretti gülünü.
''Ölürüm köklendiğin topraklara.'' dedi Gedo dayı. ''Artımlı pirincimizdir o bizim. Kaynamasın, kaynadı mı birken beş olur.''
Sağ ve sol uçurumlara baka baka yürüdü Mahmut. Durdu 10-15 metreden yola bakan yamaçtaki tilki inini süzdü. Sırt çantasını çıkarıp tüfeğiyle birlikte bir kayanın üzerine koydu. Matarasını ve belindeki el bombalarını çıkardı. Kasaturayı kınından sıyırdı, ine doğru tırmandı. İnin ağzı haylice genişti, tüylere ve ayak izlerine baktı. Çakal ya da kurt ini olup olmayacağı üzerinde düşündü biraz. Yaban domuzu geldi aklına. Her ne olursa olsun inden et çıkarmaya kararlıydı. Diz çöküp inin karanlığına baktı. Gübre, tüy ve ılık toprak kokusunu iştahla soludu. Kasatura iki karış uzunluğundaydı ve her iki ağzını da fena halde bilemişti Mahmut. Yüzü koyun uzandı. Önce kollarını, sonra başını ve omuzunu sokmaya çalıştı. Omuzu girmedi. Kasaturayla genişletmeye koyuldu yine. Görülmemiş bir hırs ve inatla çalışıyordu. Toprağı dışarı attı, biraz daha sürdürdü genişletme işlemini. Omuzunu zorlayarak soktu. Derinliklerden gelen ılık deri ve gübre kokusuna doğru dirhem dirhem omuzlarını küçülterek ve ini olağanüstü bir güçle zorlayarak ilerlemeye başladı. Amcası Sersem Şiro'nun dağ keçilerinin yavrularını yüksek mağaralardan nasıl çıkardığını hatırladı.
''Deliye duman verdim, kurt yavruları peş peşe çıktı. Ayıyı ininde vurdum. Can havliyle deliye giren tilkiyi kuyruğundan yakaladım. Domuz damından 9 domuz eniği çıkardım.''
Sersem Şiro'nun yıllar önce söyledikleri tek tek çınlıyordu kulaklarında. Sağ kolunu uzatarak kasaturayla karanlığı çaprazladı. Hayatında hiç domuz damı görmemişti. Domuz damına girmiş olabileceğini düşündü. Taze süt, et ve yağ kokusu mu geliyordu karanlığın dibinden? Haylice zorladı omuzlarını, tırnak tırnak ilerledi. Alnında tomurcuklanan ter burnunun ucundan toprağa damladı. Göçük altında kalan maden işçilerini hatırladı. Ciğerlerinin küçüldüğünü hissetti. Dizlerine kadar girmişti yine. Destanın gülümseyişini seyreder gibi oldu. Daha fazla zorlayınca omuzları ağrıdı. Fenersiz oluşuna yandı. Kibriti çıkarmak için elini cebine sokmak istedi. Sokamadı. Sucuk gibi sıkışmıştı. İleri gidemeyince geri çıkmak istedi. Çıkamadı. Ne kalçasını ne de omuzunu geriye itebiliyordu. Gece ayazdan dolayı uyuyamaması, sabaha yakın nöbete kalkması ve açlığı haylice ağırlaştırmıştı yorgunluğunu. Biraz daha gayret etti geri çıkmak için, başaramadı. Dayanılmaz bir uyku bastı göz kapaklarını. İnin diri serinliğinde yanağını elinin üzerine yaslayarak uykuya daldı usul usul. Kıpırdamalar oldu inin dibinde. Karanlığı hançer ucu gibi yırtan parlak bakışlar belirdi. Merakçıl bakışlar. Mahmut gecikince grup aramaya çıktı. Yorumlar başlamıştı. Keklik takırtısı mı duydu yoksa? Geçenlerde amcasından söz ediyordu. Kışın dağ keçilerini izliyormuş. Ayak izlerinden onların kaldıkları yerleri buluyormuş. Açlığımı def edeceğim demişti ayrılırken. Bir noktada yeniden toplanmak üzere grup vadiye dağıldı. Mahmut'un kocaman ayak izlerini bulan Gedo dayı az sonra sırt çantası ve tüfekle karşılaştı. Yakındaki partizanları çağırdı. Ayak izlerini izleyerek yamaca tırmandı. Mahmut'un inden çıkan baldırını görünce ödü koptu. ''Heval, çabuk gelin, Mahmut'u buldum!'' diye bağırdı. İnden çıkan bir çift baldırın başında bir anda toplandı tüm grup. Gedo dayı ile hoca in avcısını ayaklarından çekince irkilerek uyandı. ''Yavaş çekin, sıkışmışım!'' Sevinç kahkahasına yol açtı ses. ''Define kokusu almasa bu deliğe girmezdi bu imansız.'' ''Baksana, deliği kazmış, genişletmiş.'' ''Hayret, nasıl girebilmiş bu daracık yine? Hangi akılla girmiş?'' Yavaş yavaş çekip çıkardılar. Gülümseyerek doğruldu Mahmut. Çevresini saran şen şakrak kalabalığı süzdü. Hançerini kol yeline sürerek temizledi. ''Seni bu dar deliğe saldırtan şey neymiş Mahmut?'' diye sordu Çeto. Şirin bir edayla gülümsedi. ''Açlık'' dedi. Kasaturayı kılıfına soktu. ''Yaban domuzunun yuvasıdır bura. Deliğin sonunda geniş bir domuz damı var. Damda tavlı anaç domuzlar kalıyorlar ki her biri 10 kişiyi doyurur.'' ''Sen gördün mü onları, kurban olduğum?'' Görmedim derken Gedo dayıya bakıp yutkundu. Ama kokuları geliyordu. Karın ve şafağın gülüşüyle kucaklaştı gülüşler. Destanın söylemesi üzerine burun ve çenesindeki toprakları sildi Mahmut. Tüfeğini ve sırt çantasını aldı Gedo dayıdan. Dönüp deliğe baktı. Koltuk altını kaşıdı. ''Biraz duman verirsek domuzlar çıkar.'' dedi. ''Nereden biliyorsun buranın domuz yuvası olduğunu?'' diye sordu Seydo. ''Belki kurt inidir, belki çakal çukuru, tilki tüneridir. Belli mi olur?'' ''Bilirim ben. Dumanı verirsek görürsün domuz olup olmadığını.'' ''Dumanı yükseltmenin tam zamanıdır.'' dedi Çato. ''İhbarın yapıldığı, korucuların elde silah, dağlarda kol gezdiği bir anda dumanı yükseltmenin zamanıdır. Hayranım bizim Mahmut'un eşsiz disiplinine ve askerlik dehasına.'' Çeto'ya hak verircesine gülümsedi grup. Konuşmalar, şakalaşmalar yerini sessiz ve diri bir yürüyüşe bıraktı. Pamuk öbeklerinin üzerinde uysal ve bembeyaz bir pamuk kedi gibi şafak uykusundaydı hayat. Tüm gövdeleriyle kara gömülen aluç ağaçlarının arasından geçip Çotela Dağı'na yöneldiler. Eve uğrayamamanın sıkıntısı içindeydi Çato. Karısını ve anasını kesin görme niyetiyle gelmişti Hacreş'e. Zelal'ı düşünüyordu bir yandan da. Bilinmez, belirsiz, bakir bölgelere göndermişti onları. Hane Hevel'den Hezo'ya ve Farkin'e uzanan silsileleri izleyerek Dicle Irmağı'na kadar ineceklerdi. Halkın gönlünde taht kuran eski kahramanlardan Mala Aliye Yunus'un çarpıştığı Sarp dağlara dayanacaklarını düşünerek rahatladı biraz. Askerin eline geçmemek için el ele tutarak kendilerini sulara atan 6 kadının büyük uçurumunu ve suda sürüklenen cesetlerini hayal etti, ürperdi. Düşünmek bile istemiyordu Zelal'ın alkanlar içinde toprağa düşüşünü. Kımıl'ın gözü kara ve biraz da serüvenci oluşundan korktu. Zamansız, yersiz çatışmalara sokabilirdi grubunu. Çığlığını uçuruma zamansız düşüren ve 3 kuzguna aynı anda saldıran soylu, genç bir şahine benzetti onu. Grup Azad'ın Jotela Dağı'ndaki sığınağına gece saat 12'de vardı. Sığınak uçurum ağzında doğal bir oyuğun toprağa doğru genişletilmesi sonucunda inşa edilmişti. 25 kişi yan yana rahatça uyuyabilirdi. Zal'ın grubu sığınak inşası konusunda haydice ciddiydi. 20'den fazla sığınağının olduğunu söylüyorlardı. Ateşi sığınağın orta yerinde yakmışlardı. Sığınaktaki 12 kişi gelen 15 kişiyle kucaklaştı. Sığınağın zeminine kuru yaprak döşemişlerdi. Oturdukları yerlere kenar şeridi gibi keçi postu ve battaniye sermişlerdi. 12 kişilik savaş makinasının kışlık sarayını inceden inceye süzdü Mahmut. Gözü köşede üst üste yığılan dolu çuvallara takıldı. Düzen, disiplin ve bolluk mesajı veriyordu sığınak.
''Aç mısınız Heval?''
Bu da sorulur mu dercesine gülümseyerek azada baktı 15 kişi. ''Sabahın köründen bu yana açız. Önümüze odun atsan kemireceğiz.'' dedi Çato. Başlarından geçenleri anlattı kısaca. ''Yemeğimizin yağı bol olsun.'' diye gülümsedi.
Azat sağında oturan Bino ile Gazi'ye dönerek ''Hele kalkın da bulgur pilavı yapın Heval. Yağını etini bol koyun.'' dedi. Üstlerine karşı gayet kibar ve içten de Azat. ''İsterseniz yemekten önce sıcak bir çay içelim. Su kaynamış zaten Heval.'' diye Çeto'ya baktı. Başıyla onayladı Çeto. Kaynayan suya bir avuç çay attı Arya. Gazi'ye yardım etmek için ayağa kalktı. Yemek ve çay hazırlıklarını izleyen Mahmut, karşıda ateşin yanında oturan Destan'ı zevkle seyre koyuldu. Odun alevi, sohbet, çay ve etli bulgurdan ibaretti Jotel Adağı. Nevroz kutlamalarının pratik görevleriyle bölgenin bazı sorunları konuşulacaktı Azad'ın sığınağında. Bakışlarda açlığı alt eden parlak, ayartıcı bir ışık vardı. Yıldız aydınlığı yağıyordu uçurumun çıplak kayalarına.
32. ayrımın sonu. Sayfa 353.